Ayrım 31, sayfa 339. Bağımsızlık toprağının atsız çiçeği, yatak öğretmeni, Sucata Massey. Bu geçen yılkinden çok farklı bir Noel'di. Bu sefer Bay Lewis tasarruf yapmak istediği için Bombay'a gitmedi. Ama benden bir Noel yemeği hazırlamamı istedi. Manik, Bow Bazar'daki Çin pazarından bir ördek alıp kızarttı. Bay Lewis çok lezzetli olduğunu söyledi ama sert yağlı et benim boğazıma takıldı. Yine de herkese ikramiye verdiği için her zamanki gibi Manik, Şombu, Çoton ve Jatin için ufak hediyeler aldım. Ve Bay Lewis için para harcayamayacağımı hatırlayarak daha önce hazırlamış olduğum 3 kavanoz mango turşusunu paketledim. Bana bol bol teşekkür etti ve ertesi sabah odamın kapısının önünde bir hediye paketi buldum. İçinde altın kenarlı, erik renginde ipek bir sari ile bir bluzluk kumaş vardı. Yabancı dokuma olduğu belli olan kaygan kumaş parmaklarımın arasından kayarken böyle pahalı bir hediye aldığım için mahcup oldum. Deniz ticareti durduğu için dükkanlarda ithal kumaş ve oyuncak kalmamıştı. Avrupa'da durumun hiç iç açıcı olmadığını, ailelerin parçalandığını biliyordum. Onlar muhtemelen can derdindeydiler ve Noel hediyesi falan düşünmüyorlardı. Asya'da durum daha da korkutucuydu çünkü daha yakındı ve Japonlar Kore'yi ve Çin'i işgal etmişti. Sivillerin vahşice öldürüldüğüne ve kadınlarla çocuklara tecavüz edildiğine dair hikayeler yüzünden kabuslar görüyordum. Hatta bir gece Japonların Hindistan'a geldiğini ve Kabita'yı aradığını gördüm. Bu da genel evde olanları yine aklıma getirdi. O anıları bastırdığımı sanmıştım ama aslında hep orada bekliyorlardı. Ocağın ikinci haftası kahvaltı için aşağıya indiğimde gazetelerin hala gelmediğini görünce şaşırdım. İşim bittikten sonra gazete bayine yollandım. Kantu babasının yanında durmuş, önlerinde oluşan uzun kuyrukta bekleyenlere gazete dağıtıyordu. ''Neden bugün gazeteleri eve getirmedin?'' diye sordum. Sonunda kalabalık tezgaha ulaşınca. ''Netaji ortadan kayboldu, herkes gazete istiyor.'' Gazeteler bugün geç geldi, sonra da bu kuyruk oluştu. Kalabalığı işaret etti. Bütün Bengalce gazeteler tükendi ama İngilizce gazete alabilirsin. Başımı Statesman'a gömerek oradan uzaklaştım. Haberler Netaji'nin artık evinde olmadığını doğruluyordu. Ama ne heyecan verici, gizemli bir hikayeydi. Görünüşe göre Netaji haftalar önce ailesine meditasyon yapmak için yatak odasında inzivaya çekilmek istediğini söylemişti. Kimsenin onu izlememesi veya rahatsız etmemesi için yatağının etrafına bir perde çektirmişti. Yemekleri hemen perdenin dışına bırakılıyordu. Tabaklar hep boşaldığı için ailesi iyi olduğunu düşünüyordu. Ama bir akşam yemek tepsisine dokunulmadığını görünce annesi endişelenerek perdeyi çekmiş ve yatağı boş bulmuştu. Bay Lewis bürosuna gitmişti, şimdiye dek duymamışsa bile haberi orada alacağını düşündüm. Kitap tasnifi bekleyebilirdi. Gazeteyi kolumun altına sokup bir tramvaya atlayarak senlere yollandım. Tabii haberi çoktan almışlardı. Bayan Sen kutlama kabininden herkese şeker ikram etti. Oğlu Nişan birkaç şon deşi mideye indirdikten sonra özgürlük savaşı çağrısı olan Jai Hind diye bağırarak odada zıplamaya başladı. Netajimiz polisi atlattı, bu inanılmaz. Çünkü evinin iki köşesinde de gece gündüz polis bekliyordu dedi Supriya yüzü parlayarak. Belki hala evin içinde saklanıyordur. Onun Kalküta'da herhangi bir yerde güvende olacağını düşünemiyordum. ''Mümkün değil. Öyle olsa annesi bulurdu.'' diye araya girdi bayan Sen. ''Ancak kıyafet değiştirerek polisin yanından geçip ülkeden kaçmış olabilir.'' ''Gerçekten çekip gittiğini mi düşünüyorsunuz?'' ''İçimde garip bir endişe vardı. O bizi ve özgürlük mücadelesini terk edecek biri değil.'' ''Mücadele bitmedi.'' dedi Supriya güven vermek için elimi sıkarak. ''O bizim için yurt dışında savaşmaya devam edecek.'' Mesele Avrupa'ya gidebilmesi. Daha bunu başarmış olamaz. Evet dedim düşünceli bir tavırla. Denizde askeri gemiler dışında gemi yok. Onların da onu almaları pek mümkün değil. Denizden gitmeyebilir diye söze girdi bayan sen. Karadan gidiyor olmalı. Nişan, yer küreni getirsene bir rota bulalım. Netanji'nin hangi yoldan gittiğini tahmin etmeye çalışan sadece senler değildi. Bay Lewis ile Bay Wetherington geceler boyu geç vakte kadar bu kaçış hakkında tartıştılar. Onların teorisi oldukça farklıydı. Bay Wetherington, Netanji'nin bir balıkçı teknesinde gizlenerek Japonya'ya gittiğinden şüpheleniyordu. Bay Lewis ise kabile insanlarının onu Darjeeling'in karlı dağlarına götürdüğünü tahmin ediyordu. Oradan yürüyerek Nepal'e sonra da Çin'e geçecekti. Ama İngiliz istihbaratı Bengal hükümetine Netanji'nin Afganistan'da Kabil'e ulaştığını bildiren deşifre edilmiş İtalyanca bir telgraf gönderdiği zaman ikisinin de yanıldığı ortaya çıktı. Netanji'nin Avrupa'ya gitmenin bir yolunu bulmaya çalışırken orada kalacağına inanılıyordu. Netanji'nin güvenle Hindistan'dan uzaklaştığını öğrenince rahatladı. Fakat yurt dışında İngilizler için çalışan casusların ona suikast düzenlemesi için çıkarılan hükümet genelgesini görünce bu duygum değişti. Bazı casuslar firariyi Kabil'de ararken bazıları da onun Avrupa'ya giderken geçebileceğini düşündükleri ülkelerin sınırlarında pusu kurmuşlardı. İstihbarat güçlerinin en çok odaklandığı ülke olarak Türkiye'nin ismi öne çıkıyordu. Bunu Netanji'ye yardım edenleri uyarmak için haber gönderebilecek olan Pankaj'a söylemeliydim. Pankaj'la daha evvel gittiğimiz aynı kafede bulaştık ama bu sefer Pankaj'ın bira teklifini kabul ettim. Ona duyabildiğim her şeyi aktardım ve İngilizlerin genelgesini ezbere tekrarladım. Not almadı ama gözlerini yüzünden hiç ayırmadan sessizce dinledi. Sonra birasını dipledi ve garsona bir tane daha istediğini işaret etti. Alçak sesle, Hindistan dışına bu tür haberler gönderebileceğimden emin değilim ama deneyeceğim dedi. İyi iş çıkardın Kamala, hem de çok iyi. Ya ilerici partiden birilerine söylemeyi ne dersin? En yakın arkadaşı kim? Eğer polis çoktan içeri atmamışsa erkek kardeşi Sarat'la konuşacağım. Belki Sarat'ın oğlu yardım edebilir. Caesar'ın harekete sempati duyduğunu biliyorum. Durakladı. Aslında daha fazla konuşmamalıyım. Seni riske sokmaktan korkuyorum. Eğer benim için korkuyorsa o halde bana önem veriyor demekti. Derin bir nefes aldım ve Supriya'dan benim geçmişimi sorguladığını duyduğumu söyledim. Ah dedi çarpık bir gülümsemeyle, sen ailesi içinde hiç sır saklanmıyor. İşte bunun için senin yaptığın işi Supriya'ya veya Sonali'ye asla önermezdim. Ama Pankaj da, neden senlere beni sordun? Bira sayesinde biraz cesaret gelmişti. Tepkisini kaçırmak istemediğim için gözlerimi yüzünden ayırmadım. Gözlüğünün ardındaki gözlerini kırpıştırdı. Sadece şimdiye kadar seni tanımamış olduğuma şaşırdığım için. Bir şekilde o kadar tanıdık geliyorsun ki. İsmin pek çok Mukherjee var ama acaba... Başını iki yana salladı. Bunu söylemeyeceğim. Ben reenkarnasyona inanmıyorum. Şimdi kalbim küt küt atıyordu. Bir şeyler hissediyordu. O mektup yazan eski sesimi duymuştu. Usulca bütün eski inançlardan şüphelenme. Nesilden nesile aktarılmalarının bir nedeni vardır. Peki öyleyse ebeveynin kim? Nerede büyüdün? Sanki bilmek istiyormuş gibi neşeli bir tavırla konuşuyordu. Fakat onun kaybettiği ruh eşi olduğumu itiraf etmeye can atsam da aniden Takurma'nın hardal yağı kokan elini ihtiyatlı olmam için dudağıma bastırdığını hissettim. Bu doğru zaman değildi. Sahilden geldim. Bir kasırga silip süpürdüğü için kimsenin ismini duymadığı küçük bir kasabadan. Ailem öldü ve ben de kendi başımın çaresine bakmak zorunda kaldım. Onu sınamak için ekledim. Chatri Sangha'daki okumuş kızlarla veya annenin içinden geçen biriyle kıyaslanamam. Pankaj içini çekti. Anneme bir eş aramadığımı söyledim. Ben kendimi sadece özgür Hindistan düşüncesine adadım. annesinin gelin aradığı hakkındaki son sözlerimi söylememeliydi. Bu fazla cüretkârlık olmuştu. Aceleyle, evet, daha önce de Hindistan aşkından bahsetmiştin diye ekledim. Ben bunu ima etmek iste... Anlıyorum dedi hafifçe gülümseyerek. Ben seni soru yağmuruna tuttum, sen de yanıt vermeye çalıştın. Ama niyetimin ne olduğunu anlamalısın. Bana uzak durmamı söylüyordu. Birkaç dakika daha konuştuktan sonra aniden tadı kötü gelen, yarısına kadar içtiğim biramı bırakarak onunla vedalaştım. Merdivenden inip kafeden çıkarken arkama bir göz attım. Pankaj dalgın bir ifadeyle beni izliyordu. Ve bana söylediği o idealist sözlere rağmen ona tümüyle inanmıyordum. Bölüm 29. Misyoner. Dinsel bir görev için giden kişi, özellikle dinsizler arasında inanç yaymak için gönderilen kişi. Oxford İngilizce Sözlüğü Cilt 6 1933. Küçükken Joulpur'da bir keresinde babam beni nehrin derin kısmına götürmüştü. Aniden beni kollarından bırakıverdi, suyun altına gömüldüm. Ve sonra öksürerek babama ulaşma çabasıyla ellerimi ve bacaklarımı çırpmaya başladım. Babam kollarını iki yana açtı ve sallama ve tekmeleme hareketlerimi çok doğru yaptığımı söyleyerek beni övdü. Suda yürümek yüzmenin ilk ve eğer çok derin bir suya düşersem en önemli dersiydi. 1941 yılının geri kalanında kendimi suda yürüyormuş gibi hissettim. Hayatta kalmış ama istediğim hiçbir yere gidememiş gibi. Gandhi gücünü kaybediyordu. Cevahirlal Nehru hapse tıkılmıştı ve Netaji dışarıdan Hindistan için hiçbir şey yapamıyordu. Ama en azından yaşıyordu. Pankaj bana verdiğim bilgileri ilettiğini söyledi ve Netaji Türkiye'ye gitmemişti. Afganistan'dan yürüyerek ve atla Sovyetler Birliği'ne geçmişti. Orada Almanların yardımıyla trenle Moskova'ya, oradan da uçakla Berlin'e ulaşmıştı. Bay Lewis ile Bay Wetherington'ı dinleyerek topladığım bu bilgiler, Netaji'nin şimdilik İngilizlerden kurtulduğunu ve güvende olduğunu ispatlıyordu. Fakat yardım almak için gittiği yere güvenmiyordu. Onun gayet akıllı bir strateji uyguladığını anlamalısın diye açıkladı Supriya bir öğleden sonra Albert Hall'da kahve içerken. Bir grupla değil de sadece Supriya ile birlikte olduğum için bunun güvenli olduğunu düşünmüştüm. Hindistan'daki bağımsızlık hareketimiz şu anda çok zayıf. İngilizlerin direncine karşı koyamaz, kazanmak için dışarıdan yardıma ihtiyacımız var. Netaji daha önce Avusturya'ya gitmişti ama Almanya'ya ilk kez gidiyordu. Onun eskiden eleştirdiği Nazi partisiyle çalışacağını düşünmemiştim. Ne var ki 1941 yılının Nisan ayından itibaren Hindistan'a bağımsızlığını taahhüt eden Almanya ve İtalya ile anlaşmalar imzalanabileceğini öne sürerek bağımsız bir Hint hükümeti kurulması arzusunu dile getiren mesajlar göndermişti. Keşke Netaji Rusya'da kalmış olsaydı dedim. Rus hükümeti her zaman Hint komünistlerine yardım etmiştir ve Hindistan'ın özgürleşmesine yardım etmekte kendi çıkarlarına. Ama Ruslar çok güçlü antifaşisttir dedi Supriya. Eğer Almanlar onları tehdit ederse İngilizlerin yanında yer alacaklardır. Netaji de bunu biliyor. Nazilere gitmesi gerekiyordu. Başka seçeneği yoktu ve neyse ki bu işin hakkından gelecek. Her şeyin Netaji'nin istediği gibi gelişeceğine, onun mihver güçleri kontrol edebileceğine inanan Supriya'yı sarsmak istedim. Ama Almanlar bizim ırkımız için ne düşünüyor diye sordu. Baksana kendi ülkelerinde Hristiyan olmayanlara neler yapıyorlar. Ayrıca o kadar endişelenme, tamamen özgür bir Hindistan olacak. Yüzümdeki şüpheli ifadeyi görünce ekledi. Almanlara bu yardımlarının karşılığını ödeyeceğiz. Onun için borçlu olmayacağız. Netaji öyle dedi. Supriya'nın nasıl bilgi aldığını merak ediyordum. Bunları Pankaj benim katılmaktan kaçındığım Çatri Sanga toplantılarına gittiği zaman mı söylüyordu? Son konuşmamızdan bu yana Pankaj da aramıza bir bariyer çekilmiş gibiydi. Belki de buna sorduğum kişisel sorular neden olmuştu. Bu duygu bana Bay Lewis'in bu ikinin ön ve arka koltuklarının arasındaki cam bölmeyi hatırlatıyordu. Görebilecek kadar net ama duyamayacak kadar kalın. Arabada bu koruyucu duvar hoşuma gidiyordu. Ama iş bankaja geldiği zaman bunun açılmasını istiyordum ki bir zamanlar mektuplarımla kurduğumuz bağı tekrar kurabilirim. Kahvemi bitirip bir tane daha ısmarladım. Kuvvet Tugayı'ndan birkaç adam geldi ve Netanji'nin sağlığına ve bağımsız Hindistan'ın ilk başbakanı olarak geri dönüşüne kadeh kaldırdılar. Supriya da onların sevincine ortak oldu ama ben katılamadım. Takurma'nın yakılmayan ölüler hakkında söylediği bir şeyi hatırladım. Yakılamayan ve oldukları yerde sıkışıp kalarak bir sonraki hayatlarına geçemeyen zavallı ruhlardı bunlar. İşte ben de böyle hissediyordum. Ne sevinebiliyor ne kederlenebiliyor, sadece ikisi arada bir derede bekliyordu. Savaş dalgaları yükseliyordu ve kimseyi koruyabilecek kadar yüksek ağaç yoktu. Japonlar Hawaii'de Pearl Harbor ismindeki Amerikan donanmasına saldırdı ve onu takip eden haftalar içinde orduları Hong Kong, Singapur, Malaya ve Burma'ya akın etti. Sadece İngiliz sömürgelerinin peşinde değillerdi. Sonraki aylarda Japonlar Amerikan sömürgesi, Filipinler ile Hollanda sömürgeleri, Borneo, Endonezya ve Doğu Hint adalarını fethettiler. Bu kadar ufak bir ada devleti nasıl bu kadar çok şey başarabildiğini merak ettim. Ve sonra uzun zaman önce küçücük İngiliz adasının daha da çok yeri fethetmiş olduğunu hatırladım. Şimdi ise köpek sürüleri gibi sömürgelerinden çıkmış koşarak Hindistan'a geliyorlardı. 1942 ilkbaharında bir akşam Bay Lewis çalışma odasında tele kaydedicisini dinliyordu. Birkaç kez daha dinledikten sonra kapısını açıp beni çağırdı. Japonya Propaganda Bakanlığı'ndan yapılan bu yayında senin tanıyabileceğin biri konuşuyor dedi yanına gittiğim zaman. Netanji'nin boğuk, güçlü sesini tanıyınca sevinçten titredim. Geri plandaki cızırtıların arasından lider hayatta olduğunu temin ediyor ve Japonya'daki Hintli savaş esirlerinin sorumluluğunu almış olduğunu söylüyordu. Bu insanlar Hint Ulusal Ordusu'nda onun komutası altında hizmet etmek üzere serbest bırakılmıştı. Bugünden itibaren zihniniz, gücünüz ve paranız Hint ulusuna aittir diyordu Netanji. Arkadaşlar, sizler Azat Hint Faujun önce askerleri olma onuruna eriştiniz. Adınız özgür Hindistan'ın tarihine altın harflerle yazılacaktır. Hindi yayın bu ahvalde devam ediyordu. Bay Lewis masada oturmuş beni izliyordu. Yüz ifademin Netanji'yi desteklediğimi ele verebileceğini anlayınca ben kaşlarımı çattım. Kayıt sona erince ona çevirmemi isteyip istemediğini sordum. Zaten elimde bir nüshası var ama doğru olup olmadığını kontrol etmeni istiyorum. Tabii uzattığı kağıdı gözden geçirirken hiç renk vermedim. Netanji inanılmaz bir şey yapmıştı. Her zaman ihtiyacımız olduğunu söylediği orduyu kurmuştu. Ve bu Seylanlı, Singapurlu ve Malayalı askerler Japonların verdiği yeni silahlara, yiyeceğe ve üniformaya sahipti. Gerçekten başarabilirlerdi. Çok iyi dedim. Hindi ve İngilizce yazılmış nüshaları çabucak gözden geçirdikten sonra. Sen hep bir hata bulurdun. Bay Lewis gözlerini benden ayırmamıştı. Bu bir sınama mı? Dikkatini dağıtmaya karar verdim. Bu Hint ulusal ordusunun şansı ne sizce efendim? Hindistan'a alma şansı mı? Bu ordu güçlü bir propaganda aracı. Fakat Japonların İNA'yı beraberlerinde savaşa sokacak kadar yeteneğe güvenip güvenmeyeceğinden emin değilim. Şimdiye kadar sadece dostça vaatlerde bulunuldu. Durdu sonra ekledi. Ben İNA'nın Hindistan'a ulaşamayacağını düşünmek istiyorum ama bilmiyorum tabii. Eğer ülkeniz 2 yıl önce bize özgürlüğümüzü vermiş olsaydı Netanji bu ordunun başına geçmezdi. Ülkeniz dedin dedi Bay Lewis inanamıyormuş gibi bir sesle. Sanki bu sizin de imparatorluğunuz değil gibi konuşuyorsun. Elimde olmadan acı bir tavırla güldüm. Değil tabii. Sizin herhangi bir sömürgeye girmeye, herhangi bir tren kompartımanında oturmaya, herhangi bir kulübe üye olmaya ve herhangi bir binada yaşamaya hakkınız var. Hiç sorgulanmadan White Away, Laidlaw'a gidebilirsiniz. Sizin halkınız benim babamın sırtından para kazandı ve... Babamdan bahsetmiştim. Dehşet içinde dudaklarımın sımsıkı kapattım. Az kalsın sırrımı ağzımdan kaçıracaktım. Kendimi ele verecektim. Kamala. Bay Lewis öne uzanıp elini omzuma koydu. Eli büyük, sıcak ve güçlüydü. İçim hop etti. Böyle ayrımlar olduğu için üzgünüm. Britanya Hindistan'ı çok yavaş değişiyor ama söylediğim gibi savaş her şeyi zorlaştırıyor. Durdu. Seninle birlikte gazete okumayı özledim ama telekaydediciyi dinlemek de çok ilginç. Belki bunu akşamları radyo dinleme saati yapabiliriz, ne dersin? Belki başka bir zaman. Bu gece pek iyi değildim, üzgünüm. Elinin temasından kurtularak arkama bile bakmadan son hızla merdivenden çıktım. 31. ayrımın sonu. Sayfa 348.